Ayrım 17.
Hiç böyle bir şey söylemediniz beyefendi. Madam, lütfen tekrarlamama izin veriniz. Size açık seçik bir şekilde, en azından çıkarsayacağınız bir biçimde bunu söylemiştim. O zaman ben bir sayfa atlamış olmalıyım. Hayır madam, tek kelime bile atlamadınız. Belki de uyuyakaldım. Gururum madam, bu açıklamaya sığınmanıza izin vermeme engeldir. O zaman açıkça söylüyorum ki bu konuda hiçbir şey bilmiyorum. Madam, ben de sizi tam bununla suçluyorum ve ceza olarak da okuduğunuz bu cümleyi bitirir bitirmez geri dönmenizde ve bütün bölümü tekrar okumanızda ısrar ediyorum. 1.20. Tabii aslında böyle bir şey söylememiştir. Annesinin Katolik olmadığı dikkatli okurun yapması gereken bir çıkarsamadır. Hah, işte benim güzel leydim geliyor. Bölümü tekrar benim istediğim gibi okudunuz mu madam? Okudunuz. Peki ikinci okuyuşunuzda annemin Katolik olmadığını çıkarsamanız gereken pasajı görmediniz mi? Bir kelimesini bile mi? O zaman lütfen madam, bölümün sondan önceki satırında ne dediğime dikkat ediniz. Orada, elbette vaftiz olmadan önce doğmam gerekirdi diyorum. Eğer annem Katolik olsaydı, olay bu şekilde sonuçlanabilir miydi? 1.20. Hesap vereceği tek merci okur olunca, Stern de kitabın oluşumunu adım adım okurla paylaşır. Shklovsky'nin de işaret ettiği gibi Tristram Shandy oluşumunu sergilemesi açısından ilk ve en tipik romandır. Dipnot: Viktor Shklovsky, Theory of Prose, çeviren Benjamin Sher, Normal 3, 1991-1998, sayfa 147'den 71'e. Ama Stern'ün bunun ötesinde yaptığı bir şey daha vardır. O da kitabın oluşumuna okuru dahil edecek biçimde bu süreci sonsuza dek, yani okurlar yaşadıkça açık tutmaktır. Bu kitabın yazılış sürecini sergilemekten öte bir şeydir. Yorick'in öldüğünü anlattığı yere örneğin iki siyah sayfa koyar. Bunlar matem sayfalarıdır ve boş oldukları için sonsuza dek yazılmaya açık sayfalardır. 1.12.61.62 derken sayfa 233 ile 234'ün mermer sayfalar olduğunu görürüz. 3.37. Bu sayfalar Tristram'ın burunlar üzerine oldukça hınzır söylemini sürdürdüğü yerde gelir. İster okuyun bu sayfaları, ister okumayın diye seslenir okura. İsterseniz atlayın, isterseniz dört nala giden bir at gibi, Tickle Toby'nin atı gibi çifteleyin ve yazarını sırtınızdan atıverin. Kimmiş Tickle Toby? Okuyun sevgili okur, okuyun. Okumadan benim bu gizemli kitabımın anlamını çözemezsiniz. Hele hele bir sonraki mermer sayfamın hikmetini hiç anlayamazsınız, der ve bir sonraki sayfayı açık mermer, onu izleyen sayfayı da siyah olarak sunar. Walter Shandy, Toby amcam ve Dr. Slope'un üretkenliğin psikolojik yararlarından söz ettikleri 3. kitabın 10. bölümünde her şeyi kitaplardan yaşamaya meraklı olan Walter Shandy, ki bu konuda Don Quixote'la akrabalığı Cervantes'e bir atıfla belirtilir, gerekli küfürleri bulmak için Dr. Slope'a sınıflandırılmış bir küfürler kitabı verir. Dr. Slope, bunu okumaya, mahcup Toby amcam da böyle durumlarda başvurduğu tek sığınağı olan Lilla Bulero ıslığını çalmaya başlayınca, görürüz ki okur bu küfürlerin ne olduğunu bilemeyecektir. Onun yerine uygun bulduğu küfürleri ya da kendi küfür dağarcığını yazsın diye okura bir boş sayfa verilir. 3.10.183. Bunun anlamı şudur. Okurlar okudukça bu sayfa da yeniden ve yeniden yazılacaktır. Aynı şekilde sayfa 451'de okurun kullanımına bırakılmış bir sayfadır. 6.38. Bu sayfa, Dul Wotman'ın Tristram'ın tariften aciz olduğu güzelliğini betimlemek içindir. Bunu doğru kavramak için kağıt kalem iste, işte kağıt hazır. Otur ve onu zihninde sevgilin gibi resmetmeye çalış. Ve vicdanının izin verdiği ölçüde karına da benzetme. Ben aldırmam. Sen hayal et yeter. 6.38 Bütün bu oyunların amacını Stern daha kitabın başından açıklar. Kari'in ile hasbihal. Doğru yapıldığı vakit yazma, ki benim bunu doğru yaptığımdan emin olabilirsiniz, sohbetin bir başka adıdır. Kibar bir mecliste nasıl davranılacağını bilen biri her şeyi söylemeye çalışmaz. Terbiye ve uygarlığın sınırlarını anlamış bir yazar da her şeyi düşünmeye kalkışmaz. Okurun anlayışına duyacağınız en büyük saygı bu işi yarı yarıya yüklenmektir ve okura da hayal edeceği bir şeyler bırakmaktır. 2.11 Denis Diderot büyük bir Stern hayranıydı. Özellikle de anlatı teknikleri konusunda Tristram Shandy'nin önemini kavramıştı. Bu teknikleri taklit ettiği Jacques le Fataliste et son maître, Kaderci Jacques ile Efendisi adlı romanında anlatıya doğrudan doğruya okur ve yazar diyaloğuyla başladı. Nasıl tanıştılar? Herkes gibi tesadüfen. İsimleri neydi? Bu sizi ilgilendirmez. Nereden geliyorlardı? En yakın yerden. Nereye gidiyorlardı? Kim biliyor ki gerçekten nereye gittiğini? Ne diyorlardı? Efendi hiçbir şey demiyordu. Jacques komutanının bu dünyada başımıza gelen iyi ve kötü her şeyin yukarıda yazılı olduğunu söylediğini anlatıyordu. Dipnot Denis Diderot, Jacques le Fataliste et son maître, Paris 1993, sayfa 13. Bundan böyle Jacques le Fataliste yapılacak atıflar sayfa numaraları olarak metnin içinde verilecektir. İlk söz okura aittir ve bir sorudur. Ama anlatıcının hiçbir soruyu yanıtlamaya niyeti yok gibidir. Bu açılış geleneksel roman açılışlarından çok farklıdır. Kitabı başlatan okur-yazar diyaloğu hiçbir yere varmadan, çünkü yazar alıntıda görüldüğü gibi çok ters bir anlatıcıdır, Jacques ile efendisinin diyaloğunu atlar. Bu kitaptaki karakterlerin kim oldukları, nereden geldikleri, nereye gittikleri önemli değildir. Çünkü kitabın amacı geleneksel kurgu, kişileştirme, başlangıç, bitiş öykülerinden kaçmaktır. Kitabın amacı yaşam, özgürlük, kader, ahlak, eşitlik, edebiyat, yaratıcılık ve anlatı üzerine bir diyalogdur. O zaman belki de bu bir roman değildir denebilir ama bu da doğru olmaz. Jacques le Fataliste romanın asgari koşulları olmadığını varlığıyla kanıtlayan gerçek bir romandır. Don Quixote ve Tristram Shandy çizgisinde aldığı benzersiz yeriyle Harry Levin'in gerçek roman, romanla alay eder sözünü kanıtlamak istercesine, roman kişilerinin adı, olayın geçtiği yer, olayların başlangıcı ve sonu olmadan da roman olabileceğini gösterir. Dipnot Harry Levin, Grounds for Comparison, yayını hazırlayan Walter Kaiser, Cambridge, Massachusetts 1972, sayfa 228. 18. yüzyılda yazılmış nice roman gibi Jacques le Fataliste de kendini yadsıyarak başlar. Bu bir roman değildir. Açıkça görülüyor ki ben bir roman yazmıyorum çünkü bir romancının gözetmesi gereken birçok şeyi ihmal ediyorum. Yazdıklarımın doğru olduğunu düşünen kişi, belki de onların uydurma olduğunu düşünen kişiden daha az yanılmaktadır. 25. Ve Diderot okuruyla atışmaya devam eder. Görüyorsunuz okur, Jacques'ın aşklarının öyküsü için sizi bir, iki hatta üç yıl bekletmek tümüyle elimde. Jacques'ı efendisinden ayırabilir, her ikisini de binbir tehlikeye atabilirim. Efendiyi evlendirip sonra da boynuzlattırmaktan kim alıkoyabilir beni? Ya da Jacques'ı Hint adalarına göndermekten, sonra efendisini de aynı yere yollamaktan ve daha sonra ikisini de aynı gemide gene Fransa'ya getirmekten. Ne kadar kolay hikaye uydurmak. 14. Burada Diderot'un yapmayacağını ilan ettiği öyküleme biçimi, romansların öyküleme biçimidir. Zaten kitabına "bu bir roman değildir" diye başlayan ilk romancıların kastettiği de büyük ölçüde budur. Bu bir romans değildir, yeni bir öyküleme biçimidir. Diderot, kitabının yazılış yöntemini açık ederken, bunu öyküleme ile dengede tutması gerektiğinin bilincindedir. Yazarlık kaygılarına okuru ortak etmenin de bir sınırı olmalıdır. Bu yüzdendir ki okurun ısrarla "nereye gidiyorlardı" diye sormasına sinirlenir. Eğer onların yolculuklarını anlatmaya başlarsam, "Elveda Jack'ın aşkları" diyerek okuru susturur. 14. Burada Diderot'un demek istediği, eğer bu kitabın nasıl yazıldığını anlatmaya bir başlarsam, o zaman öyküye de, kurguya da veda edin demektir. Çünkü başta da belirttiğim gibi, yolculuk eğretilemesi roman anlatısında yalnızca bir boyutuyla öyküye tekabül eder. Bu eğretilemenin kapsadığı bir de yazarın yaratıcılık ve okurun da okuma yolculuğu vardır ki, bunlar da hesaba katılınca, yolculuk metaforu açık uçlu, bitmemiş bir metafordur. Daha doğru bir deyişle, roman bağlamında yolculuk benzetmesi her zaman metafordan da öte bir şeydir. Metonomidir. Jacques Le Fatalist'in anlatıcısına göre hayatın nereye gideceğini kimse bilemeyeceği için yazarın da bunu biliyormuş gibi kurgular düşünmesi dürüst bir iş değildir. Kaldı ki yaşam planlandığı gibi değil, tesadüflere bağlı olarak ilerler. Öyküye düşkün okuru kandırmaktansa onunla çatışmak daha dürüst bir yazarlık tavrıdır. Nereye, nereye? Okur, bu merakınız son derece can sıkıcı. 37. Jacques Le Fatalist'teki bu diyalogda okur ve yazar yalnızca karşı karşıya gelen sesler değil, kişileştirmelerdir. Yazar yer yer otoriter, yer yer sevecendir. Okur hep meraklıdır. Okurun meraklı sorularıyla çok sık anlatıyı kesmesi anlatıcıyı çileden çıkarır. Buna rağmen okurla yazar sık sık yer değiştirirler. Azarlanan her zaman okur değildir. Kimi zaman da o yazarı azarlar. İktidar mücadelesi tıpkı Jacques'la efendisi arasındaki gibi, iktidarın sık sık taraf değiştirmesiyle eşitlikte son bulan bir çekişmedir. En ciddi efendi uşak kavgası, Jacques'ın efendisinin Denis'in kendisine yüz vermediği halde Jacques'a aşık olduğunu öğrendiği zaman, "Sürtük, bir Jacques'ı tercih etti ha" demesi yüzünden çıkar. 189. Jacques, Fransızca'da adam anlamına gelecek kadar genel bir isimdir. Dolayısıyla burada bir soylunun insanı küçümsemesi söz konusudur. Kavga efendinin özür dilemesiyle sonuçlanır. Zaman zaman efendi de fatalistleşir. Özellikle cellada her rastladıklarında biraz da Jacques'ı kızdırmak amacıyla bu rastlantının kötü işaret olarak yorumlanmasını söylediği yerlerde gerçekleşir bu. Ve bu atışmaya okur da karışmaktan geri durmaz. Eğer hayatta böyle bir şey gördümse, gördünse mi ama orada değildin ki? Eğer hayatta böyle bir şey görüldüyse demek istiyorsun. Pekala öyle olsun. Eğer hayatta böyle bir şey görüldüyse. 117. Ve anlatı böyle okur yazar arasındaki çatışmalar, takışmalar, ödünler, uzlaşmalarla ilerler. Bu süreç içinde bütün eşitsizlikler bozulur. Efendi uşak, ezilen ezen, zengin fakir, yazar okur konumları alt üst edilir. Anlatıcılar süratle çoğalırken birbirlerine dönüşürler. Öyle ki bir noktada baş anlatıcı şunu söyler: "Bu düşüncelerin bana mı, Jacques'a mı, efendisine mi ait olduğunu bilemiyorum." 131. Bu çeşitli seslerin birbirine karıştığı tam bir anlatı senfonisidir. Okur anlatıda öylesine aktif bir rol oynamaya başlamıştır ki, metnin oluşumunun her noktasında bulunur. Anlatının bir noktasında herkesin uykusu gelir ve yatmaya çekilirler. Anlatıcı şöyle der: "Jacques'la efendisi kalkana kadar benim de başımı yastığa koyup biraz kestirmeme ne dersiniz?" 112. Bu soruyla okurun çok aşina olduğu bir an paylaşılır. Okumaya ara verip, başını yastığa koyup, ama kitabı da elinden bırakmadan biraz kestirdiği o güzelim an. Jack'ın aklını kurcalayan bir soru vardır. Her şeyin yazılı olduğu o büyük metni kim yazdı? 23. Tanrı tanımaz Diderot'u ise bu soru hiç ilgilendirmez. O bu dünyada yazılabilecek sayısız küçük metinle ilgilidir. Varoluş, her şeyin belirlenmiş olduğu bir büyük metin olsa bile, o metnin yazarının olmadığı yerde edebi metnin yazarı durur. Bu yazar isterse büyük metnin rastlantısallığını taklit eder, isterse varoluşa gerçekte olmayan bir düzen getirir. Seçim onundur. Yazar ve okur çiftilliğine gelince, bunun en unutulmaz biçimde Hipokrit Lektör, Monsemblable, Monfrère dizesiyle Baudelaire kazımıştı belleğimize. Ama Jacques Le Fatalist'teki aşağıdaki satırlara bakarak Baudelaire'in çok sağlam bir soy ağacına sahip olduğuna karar verebiliriz. Sahte isimler kullanarak sizin aptallıklarınızı kaleme almak hoşuma gidiyor. Bu aptallıklar beni eğlendirirken yazdıklarım da sizi kızdırıyor. Dürüst olmak gerekirse okur, siz benden daha kötüsünüz. Ben kendimi sizin iftiranızdan, siz de kendinizi benim yazdıklarımın sıkıcılığından ya da tehlikesinden koruyabilseydik ne mutlu olurdum. 245. Biliyoruz ki romanda yazar-okur ilişkisi hiçbir zaman gerilimsiz olmamıştır. Özellikle söz konusu bir dünya görüşü ve bir ahlak felsefesine sahip bir romansa. Ve eğer bu romanın yazarı, dünya görüşünü ve ahlak felsefesini savunmak üzere çevresindeki yalan ve ikiyüzlülüğe savaş açmış bir yazarsa. Pis ikiyüzlüler, beni rahat bırakın. Eğerlenmemiş eşekler gibi S.in isterseniz ama benim de S.K dememe izin verin. Ben sizin bunu yapmanıza bir şey demiyorum. Siz de kullandığım sözcüğü yasaklamayın. Öldürmek, çalmak, ihanet etmek gibi sözcükleri sürekli kullanmaktan çekinmezsiniz. Ama bu sözcüğe gelince fısıldaşırsınız. Bu ayıp sözcükleri dudaklarınızın gerisinde hapsetmeye çalışırken, onlara düşüncelerinizde daha çok yer vermiş olmuyor musunuz? Ve cinsel ilişki kadar doğal, doğru ve gerekli bir şey, size ne zarar verdi ki bu sözcüğe yer açmıyor ve onun ağzınızı, gözünüzü, kulaklarınızı kirleteceğini düşünüyorsunuz? 245-46. Romanın dili her şeyi kapsayacak bir dili olmalıdır. En yüce düşünceden en doğal eyleme kadar hiçbir şey roman anlatısına yabancı değildir. Hadi, burada benim yalnızca çevirmenliğini yaptığım, sizin elinize düşmüş çok saygın bir yazara da hakaret yağdırın bakalım. Bana göre onun üslubundaki özgürlük lekesiz ahlakının bir garantisidir. Bu yazar Montaigne'dir. Sayfamız kirli olsa da yaşamımız temizdir. 246. 3. Öyküler hep gebedir. Kaderci Jacques ile efendisi. Don Quixote ve Tristram Shandy'deki gibi Jacques Le Fataliste de öykü öyküyü doğurur. Hiçbir öykü bütün değildir. Her öykü soru sordurur. Yazar bu soruları yanıtlayarak ilerler. Soruların yanıtlanması başka öyküleri gerektirir. Bir öykünün anlaşılması için bir başka öyküye ihtiyaç vardır. Bu gereksinim bölünmemiş anlatılara izin vermez. En bütün anlatı bile, diyelim ki epik bile, akla gelen sorularla ana çizgisinden sapmak, o soruları yanıtlamak için yan anlatılara başvurmak, giderek özgürleşmek, mahallileşmek, bireyselleşmek zorunda kalır. Roman, bütünsel anlatıların egemenliğini kırmış ve kırmaya devam ederek var olabilmiş bir anlatıdır. Ama Tanrı aşkına okur, bana nereye gidiyorlardı diye sorup duruyorsunuz. Ve ben Tanrı aşkına size soruyorum, kim nereye gittiğini biliyor ki? Siz nereye gidiyorsunuz? İlle de size Ezop'un öyküsünü mü anlatmam gerekiyor? 610. Anlatıyı sürekli kesen okurun sorularını bu öyküyle yanıtlayan anlatıcı, daha sonra kendi öyküsüne dönmek ister. Sizler nasıl efendilerinizin peşinden gidiyorsanız, Jacques da kendi efendisinin peşi sıra gitti. Onun efendisi de kendi efendisinin. Ama Jacques'ın efendisinin efendisi kimdi? Tamam, bu dünyada efendisi olmayan var mı? Jacques'ın efendisinin de tıpkı sizin gibi yüzlerce efendisi vardır. Ama anlaşılan o ki bütün bu efendilerin arasında hiçbiri onu tatmin etmiyordu ki gün geçmeden efendi değiştiriyordu. 61. Bu yanıtla efendi uşak arasındaki iktidar ilişkisi öne çıkar. Herkesin bir efendisi vardır. Okurun, yazarın, Jacques'ın. Bu ikizlik sonsuza dek sürdürülebilir. Kuvvetlilerle zayıflar sürekli yer değiştirse de okurla yazar, Jacques'la efendisi, efendisiyle onun efendisi hep bir iktidar ilişkisi içinde olacaklardır. Bu iktidar ilişkisini kırabilecek tek eylem anlatıcıdır. Anlatıcının, peki Jacques'ın efendisinin efendisi kimdi sorusuna yanıtı kısa ve yalındır. Adamın biriydi. Sizin gibi heyecanlı bir adam okur. Sizin gibi meraklı bir adam okur. Sizin gibi bir baş belası okur. Ve niye hep soru soruyordu? Ne soru ama? Soruyordu çünkü tıpkı sizin gibi o da eleştirecek bir şeyler bulmaya çalışıyordu. 61.